Gaz ya fıçısı patlayıp gaz çatıya yayılınca sizden bütün umudumu kesmiştim. Ateş upuzun bir sütün gibi yükseldi önce. Sonra havada iri bir mantar gibi açıldı ve bir anda bütün ev alevlerin ortasında gözden silindi. Kendi kendime tamam Alexey mahvoldu dedim. Hemen her zamanki sükunetini bulan Romas itinayla eşyalarını bir kenara yığmaya başlamıştı. Yüzü gözü is içindeki ve saçları dağılmış Aksinya'ya dönerek kimsenin bir şey çalmaması için burada kalıp gözcülük edin. Ben yangını söndürmeye gideceğim. Hendeğin üstünde dumanların arasında beyaz kağıt parçalarının uçuştuğunu görüyordum. Ah diye içini çekti Romas. Zavallı kitaplarım. Ne kadar çok severdim onları. Dört ev daha tutuşmuştu şimdiden. Hava durgundu. Sağa sola yayılan alevler hiç acele etmiyor. Çatılara ve çitlere sanki gönülsüz gönülsüz yapışıyorlardı. Ateşten bir tarak çatıların saman örtülerini tarıyor. Büyük ateşten parmaklar santurun tellerinde dolaşır gibi çitlere dokunuyordu. Duman dolu havada alevlerin uğursuz ve ateşli şarkısı, eriyen odunların kulağı okşayan tatlı çıtırtısı esiyordu. Duman bulutlarının arasından avluya ve sokağa altın renkli kuşlar düşüyordu. Köylüler ve karıları amaçsız konuşuyorlar ve sürekli bir çığlık duyuluyordu. Su! Su uzakta aşağıda Volga'daydı. Romas hemen omuzlarından tutarak ittirerek köylüleri bir araya topladı. Sonra onları iki gruba ayırıp yangın merkezinin etrafındaki çitleri ve helaları yıkmalarını buyurdu. Ona usulca boyun eğdiler ve ateşin üzerine saldırmaya başlandı. Başıboş bırakılırsa sokağın bir sırasının olduğu gibi yutacaktı yangın. Ama köylüler sanki bu kendi davaları değilmiş gibi umutsuzca ve yüreksizce çalışıyorlardı. Çok neşeli bir haldeydim ve kendimi her zamankinden daha güçlü hissediyordum. Sokağın başlarında muhtar ve kuzmin olduğu halde bir grup zengin köylünün durmakta olduğunu gördüm. Orada hiçbir şey yapmadan olaya seyirci kalıyor, bağırıyor, bastonlarını, kollarını sallıyorlardı. Tarlalardan dört nala atlı köylüler koşuyordu. Kolları uyumlu bir şekilde oynuyordu. Vücutlarının iki yanında kadınlar bağırarak onları karşılamaya çıkıyorlardı. Çocuklar koşuyorlardı. Bir diğer evin helaları da tutuştu. Şimdiden kırmızı alev kurdelalarının süslemeye başladığı, birbirine geçme kalın dallardan yapılma ahırın duvarını zaman geçirmeden yıkmak gerekiyordu. Köylüler duvar sırıklarını kırmaya başladılar ama üstlerine kıvılcımlar ve kızgın kömürler fırlayınca elleriyle gömleklerini söndürmeye uğraşarak kendilerini telaşla geri attılar. "Korkmayın!" diye bağırıyordu Ukraynalı. Bağırışların bir etkisi olmadı. O zaman köylülerden birinin kasketini alarak kafama geçirdi. Sizi buradan, ben öteki taraftan. Hadi yıkmaya çalışalım. Bir iki sırığı devirdim. Duvar sallandı. Üstüme tırmanıp tepesine yapıştım. Ukraynalı ayaklarımdan beni kendine doğru çekti ve bütün duvar beni başıma kadar örterek yere devirdi. Köylüler hep birlikte çiti sokağa taşıdılar. Bir yeriniz yandı mı? Diye sordu Romas. Sevgi dolu davranışı, gücümü ve çevikliğimi iyice arttırmıştı. Benim için çok değerli olan bu insanın gözünde yükselmek istiyor ve övgülerini hak edebilmek için her deliliğe yapabileceğimi hissediyordum. Bu sırada duman bulutunun ortasında kitaplarımızın sayfaları güvercinler gibi hala uçuşuyordu. Yangının sağ taraftan ilerlemesi engellendi ama solda alevler gittikçe büyüyor, bir 10. evi yutmaya hazırlanıyordu. Bu kırmızı yılanların oyunlarını denetlemek için sağ tarafta birkaç gözcü baktıktan sonra Romas köylülerin geri kalanını sola yöneltti. Zenginlerin önünden geçerek iğrenç bir söz çalındı kulağıma. Kasten ateşe verdi. Ve tüccar hamamını aramalı onun diye karşılık verdi. Bu sözler hoş olmayan bir biçimde hafızama yerleşti. Her türlü heyecanın, özellikle sevincin insan gücünü arttırdığı bilinir. Neşeli bir heyecanın pençesinde mutlak bir kendini unutmuşluk içinde çalışıyordum ama sonunda gücümü tüketmiştim. Yere oturduğumu, Romas bana su serperken etrafımızdaki köylülerin saygıyla mırıldandıklarını hatırlarım. Kuvvetliymiş delikanlı, bunu yıkmak kolay iş değil. Başımı Romas'ın bacağına dayayarak unutmayı bırakarak ağlamaya başladım. O ıslak başımı okşuyor ve bu kadar çalışma yetti diyordu. İsten dumandan şeytanlar gibi kapkara kesilmiş Kukushkin ve Barino beni teselli ederek hendeğe götürdüler. Bir şey yok arkadaşım, bitti. Korktun mu? Daha henüz dinlenmeye ve kendime gelmeye zaman olmadan başlarında muhtar olmak üzere 10 kadar zenginin hendeğini inip hamamlarımıza doğru ilerlemekte olduklarını gördüm. Onların arasında iki bekçinin arasında roman sürüyordu. Başı açıktı, ıslanmış gömleğinin kolu yırtılmıştı, piposunun dişlerinin arasında sıkıyor, ciddiyetle gerilmiş yüzünde korkunç bir ifade okunuyordu. Asker Kostin sopasını sallayarak öfkeyle bağırıyordu. ''Yakın dinsizi, aç hamamı, kırın kilidi, anahtarını kaybetmişim.'' diye karşılık verdi yüksek sesle Romas. Hemen ayağa fırladım, yerden bir sırık kaptım ve Ukraynalı'nın yanına koştum. Bekçiler geri çekildi, muhtar korkuyla bağırdı. ''Ortodokslar, kilit kırmaya hakkımız yok.'' Kuzmin beni göstererek bağırıyordu. ''Bu da, kimsin sen?'' ''Sakin ol Alexey'' diyordu Romas. ''Mallarımı hamama saklayıp dükkanı benim ateşe verdiğimi sanıyorlar.'' ''Siz ikiniz.'' ''Kır.'' ''Ortodokslar, bunun karşılığını vereceğiz. Bu bizim ödevimiz artık.'' Romas sır sırta verelim ki arkadan vurmasınlar diye fısıldadı. Hamamın kilidini kırdılar ve bir sürü insan içeri doldu. Ama aynı anda dışarı fırladılar. Bu sırada elimdeki sırrı Romas'a vermiş, kendim yerden bir diğerini almıştım. Biri çekingen bir sesle, ''Yanılıyorsunuz köylüler.'' Sarhoş bir uğultu karşılık verdi ona. ''Ne? Yanıldık mı? Atın ateşe onu, bozguncu. Kooperatif kurmak istiyorlarmış hırsızlar. Bunlar hırsız sürüsü.'' ''Susun!'' diye bağırdı Romas yüksek sesle. ''Hamamımızda saklı hiçbir malım olmadığını gördünüz. Bundan daha ne istiyorsunuz? Her şey yandı. Gördünüz işte. Kendi malımı yakmakla ne geçer elime? Sigortalıdır.'' Ve yeniden 10 gırtlaktan birden öfkeli bir ses yükseldi. ''Bakmayın dediklerine. Yeter, çok sabrettik şimdiye kadar.'' Bacaklarım titriyordu ve önümü görmekte zorluk çekiyordum. Kırmızımtırak bir sesin ardında vahşi yüzler ağızların kıllı deliklerini seçebiliyor ve bu insanlara vurmak için duyduğum müthiş öfkeli arzuyu zorlukla bastırabiliyordum. Etrafımızda zıplayarak bağırışıyorlardı. ''Ah ah, ellerine sırıklar dağılmışlar. Bunlar sakalımı yolacaklar benim.'' dedi Ukraynalı. Yine gülümsediğini hissediyordum. ''Ama siz de yeterince payınızı alacaksınız. Alexey, sakin olun. Bakın, gencinin bir de baltası var. Gerçekten pantolonumun kemerinde bir marangoz baltası sarkıyordu. Onu unutmuştum bile. Sanki korkuyorlar.'' dedi Romas. ''Ama ne olursa olsun sakın baltayı kullanmayın.'' Tanımadığım ufak tefek topal bir köylü gürültüyle zıplayıp duruyor ve kudurmuş gibi bağırıyordu. ''Onlara uzaktan vurun tuğlalarla.'' Gerçekten de bir tuğla parçası alıp gerildi ve karnıma fırlattı ama karşılık vermeye fırsat bulamadan Kukuşkin yukarıdan bir akbaba gibi üstüne atıldı. Sarmaş dolaş hendeğin içinde yuvarlandılar. Kukuşkin'in ardından Pankov, Barinov, demirci ve 10 kadar insan daha koşuyordu. Kuzmin hemen Ukraynalı'nın yanına sokulup ''Sen akıllı bir insansın. Yangının köylülerin aklını başından aldığını bilirsin.'' dedi. ''Su kıyısındaki kahveye gidelim.'' dedi Romas. Piposunu ağzından çıkarıp sert bir hareketle pantolonunun cebine sokarken sırığına dayanarak yorgun yorgun hendeğe tırmandı ve yanında yürüyen Kuzmin ona bir şey söylemek isteyince ''Defol salak.'' dedi yüzüne bile bakmadan. Evimizin yerinde ortasında ocağın sapasağlam yükseldiği altın renkli bir kömür yığını tütüyordu. Ocağın her nasılsa ayakta kalmış bacasından sıcak havaya ince mavimtırak bir duman süzülüyordu. Karyolanın demirleri kıpkırmızı olmuş, örümcek ayakları gibi sallanıyordu. Sokak kapısının kömür haline gelmiş pervazları kapının iki yanında siyah nöbetçiler gibi duruyordu. Bunlardan biri kızıl kömürden ve horoz tüylerine benzeyen ateşlerden oluşan bir şapka giymişti. ''Kitaplar yandı.'' dedi Ukraynalı içini çekerek. ''Bu hüzün verici işte.'' Sokağın çamuru içinde küçük çocuklar ellerinde sopalarla koca koca köseyleri, o da domuz yavruları gibi çamurların içine batırıyor. Köseyler tuhaf bir ses çıkararak sönerken havaya beyaz bir duman salıyordu. Sarı saçlı, mavi gözlü, 5 yaşlarına kadar bir çocuk sıcak kara bir su birikintisinin içine oturmuş. Bir sopayla ezik bir kovaya vuruyor, sopanın tekneye vurmasından çıkan sesi zevkle dinliyordum. Yangına uğrayanlar hüzünlü yüzlerle kurtarılan eşyalarını taşıyarak ortalıkta dolaşıyorlardı. Kadınlar ağlaşıyor, kömürleşmiş odun parçaları için birbirleriyle sövüşüyor, dövüşüyorlardı. Yangın yerinin arkasında ağaçlar kımıltısız bir şekilde dimdik duruyorlardı. Çocuğunun yaprakları ısıdan kızarmıştı ve kırmızı elmaların çokluğu şimdi daha iyi göze çarpıyordu. Nehire inip bir banyo aldıktan sonra kıyıdaki kahveye gittik. Hiç konuşmadan çaylarımızı içtik. Elma meselesinde zenginler davayı kaybettiler sayılır dedi Romas. Pankov da geldi. Her zamankinden daha tatlı ve düşünceliydi. Ne olacak şimdi dostum diye sordu Ukraynalı. Pankov omuzlarını kaldırdı. Benim ev sigortalıydı. Yabancılar gibi birbirimizi süzerek bir süre sessizce durduk. Ne yapmaya niyetin var diye sordu Pankov Romas'a. Düşüneceğim. Buradan gitmek gerek. Göreceğiz. Benim bir tasarım var diye başladı. Gel dışarı sohbet edelim bir parça. Eşikte Pankov döndü ve bana sen korkak bir çocuk değilsin dedi. Burada yaşayabilirsin. Artık senden çekinirler. Ben de dışarı çıktım ve kıyıda çalılıkların altına uzanarak nehri seyre koyuldum. Güneş ufuk çizgisine yanaşmasına rağmen hava yine de sıcaktı. Bu köyde geçirdiğim yaşantım nehrin geniş kurdelası üstüne renklerle işlenmiş bir şerit gibi karşımda açılıyordu. Hüzünlüydüm. Ama az sonra yorgunluğa dayanamayıp derin bir uykuya daldım. Hey diye bir ses işittim düşümde. Sarsıldığımı ve sürüklendiğimi hissettim. Öldün mü yahu? Uyansana. Nehrin karşı kıyısında çayırların üstünde tekerler kadar iri kırmızı bir ay parlıyordu. Barinov üstüme eğilmiş sarsıyordu. Gel, Ukraynalı seni arıyor, merak etti. Ardından yürürken homurdanıyordu. Nerede olursa uyuman doğru değil. Tepeden geçen bir yolcu adımını ters atar, üstüne bir taş düşebilir. Ya da zaten kasten atarlar. Buraların hiç şakası yoktur. Kötülüğü unutmazlar. Zaten yalnız hatırladıkları kötülüklerdir. Çalıların içinde biri hafifçe kımıldıyor, dallar oynuyordu. Buldun mu onu diye sordu Migun'un yankılı sesi. Götürüyorum diye karşılık verdi. 10 adım kadar uzaklaşarak içini çekti ve balık çalmaya hazırlanıyor dedi. Migun için hayat hiç de kolay değil. Romas kızmıştı, beni sitemlerle karşıladı. Geziniyor muydunuz? Anlaşılan dayak yemekte ısrar ediyorsunuz. Pankov sizin kendi evinizde kalmanızı istiyor dedi. Bir dükkan açacakmış. Ama ben size bunu salık vermem. Söz gelmişken söyleyeyim. Elimde kalan ne varsa ona sattım. Şimdi Viyatka'ya gidiyorum. Bir süre sonra sizi çağırırım. Oldu mu? Düşüneceğim. O da yere uzandı. Bir süre kımıldandı. Sonra sustu. Pencerede oturmuş Volga'yı seyrediyordum. Ayın suya vuran ışıkları bana yangını hatırlatıyordu. Alçak kıyının önünde bir römörkürün çarkları suyu ağır ağır dövüyor, 3 gemi feneri havada kayıyor, arada bir yıldızlara ya dokunuyor ya da onları gizliyorlardı. Romas uykulu bir sesle sordu. Köylülere kızıyor musunuz? Hayır, değmez. Kötülükleri akıllıktan başka bir şey değil. Sözleri beni teselli edemiyor, öfke ve kinimi yatıştıramıyordu. Uzaktan vurun tuğlalarla. Bu öfkeli çığlığı atan vahşi ve kıllı yüzleri yine görür gibi olurdum. O çağda bana gereksiz olan şeyleri unutmayı henüz bilmiyordum. Bu insanlar tek tek ele alındığında pek kötü, hatta hiç kötü sayılmazlardı. Bunlar iyi hayvanlar demek doğru olurdu. Aralarından herhangi birini bir çocuk saflığıyla gülümsetmek pek zor değildi. Yine onlar sağduyu, mutluluk ve iyi davranışlarla ilgili hikayeleri bir çocuk inancıyla dinlerlerdi. Kişisel arzusunun yasalara göre daha kolay bir hayatı düşletebildiren her şeyi severdi bu insanların tuhaf ruhları. Ama bu insanlar köy toplantılarında ya da meyhaneye gri bir kitle gibi toplandıklarında içlerindeki iyiliği bilmeyen bir yerlerine saklarlar, papazlar gibi bir yalan ve ikiyüzlülük mantosuna bürünürlerdi. Büyükler karşısında köpekçe uşaklaşma duyguları su üstüne çıkardı. Böyle anlarda iğrenç bir hal alırlardı. Ya da aniden içlerinde bir kurt yırtıcılığı fırlardı. Yelelerini kabartır, dişlerini gösterir, dövüşmeye hazır bir şekilde birbirlerine vahşi küfürler savururlardı. ve hep olmayacak nedenlerle dövüşürlerdi. Böyle anlarda korkunç olurlar, bir gün önce koyunlar gibi usta ve uysal bir şekilde ahıla girer gibi girdikleri kiliseyi paramparça edebilirlerdi. Bunların arasında şairler ve masalcılar da vardı. Ama kimse onları sevmezdi. Köyün eğlencesiydi onlar. Yoksulluk ve küçümseniş içinde yaşarlardı. Bu insanların arasında yaşayamaz, yaşamayı beceremezdim. Ayrıldığımız gün Romas'a bütün bu acı düşüncelerimden söz ettim. Mevsimsiz bir yargı diye karşılık verdi Romas sitemle. Ama ben böyle bir yargıya vardıysam ne yapabilirim? Haksız ve temelsiz bir yargı. Romas güzel sözlerle beni yanıldığımı ve haksızlık ettiğimi uzun uzun iknaya çalıştı. Yargıya varmakta acele etmeyiniz. Yargıya varmak basit bir iştir. Ama bu basitliğe aldanmayınız. Her şeye sükunetle bakın ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Her şey geçer. Her şey daha iyiye doğru değişime uğrar. Ağır mı? Evet ağır, ama sağlam bir şekilde olur bu değişime. Her şeyi inceleyin, her şeyi yoklayın. Korkusuz olun ama yanılmakta acele etmeyin. Allah'a ısmarladık arkadaşım. Onunla 15 yıl sonra Sedles'te karşılaştık. Bu karşılaşmamızda demokratlar meselesinden Romas'ın Yakut yöresinde 2 yıllık bir sürgün daha çekmesinden sonra olmuştu. Romas, Krasnovido'dan ayrıldıktan sonra içime kurşun gibi ağır bir can sıkıntısı çöktü. Sahibini kaybetmiş bir enik gibi dolaşıyordum köyün içinde. Barinov'la birlikte köyleri dolaşıyor, zengin köylülerin yanında çalışıyor, harman düvüp patates topluyor, bahçe temizliyorduk. Barinov'un hamamında yatıp kalkıyordum. Alexey ordusu olmayan bir başkan nasıl olur ha diye sordu bana yağmurlu bir gece. Burada ne yapacağız artık? Hem bizim gibi insanları sevmiyorlar burada. Ve sarhoş oldukları bir gün. Barinov bunları bana iki defa söylemiyordu. O da sıkılıyordu burada. Bir maymununkini andıran kolları güçsüzce vücudunu iki yanından sarkıyor. Etrafına ormanda yolunu kaybetmiş bir insanın hüznüyle bakıyordu. Yağmur banyonun pencerelerini kırbaçlıyor. Küçük bir akıntı pencere pervazından çukura akıyordu. Son fırtınanın soluk şimşekleri güçsüzce parlıyordu. Barinov kısık bir sesle sordu. Ha, yarın gidelim mi buradan? Ve ertesi gün oradan ayrıldık. Bir sonbahar gecesi Volga'nın üstünde yolculuk yapmak anlatılamayacak kadar büyük bir zevkti. Bir mavnanın arka bölümünde iri kafalı kızlı bir dev tarafından tutulan dümenin dibinde oturuyordum. Ağır çizmeleriyle güverteyi dövüyor ve derin derin iç çekiyordu dümenci. Of, of. Geminin arkasında katran gibi yoğun sınırsız sular ipek gibi hafifçe akıp şırıldıyordu. Nehrin üstünde kara sonbahar bulutları yüzüyordu. Etraftaki her şey karanlıkların yavaş yavaş devinmesinden başka bir şey değildi. Karanlık kıyıları yutuyor. Sanki bütün dünyanın içinde eriyip kaybolduğu dumanlı bir sıvı haline gelerek bütün kütlesiyle durmadan sonsuzluğa kadar güneşin, yıldızların ve ayın olmadığı ıssız ve sessiz bir boşluğa akıyordu. Önümüzde nemli karanlığın içinde bir römökör kendini saran ve çeken güce karşı koyar gibi çabalıyor ve zorlukla soluk alıyordu sanki. Üç ışık, ikisi hemen suyun üstünde, birisi çok yukarılarda. Daha yakınında bulutların altında renkli renkli yıldızlar gibi, biri bizim manevranın diğerinde fener olan dört ışık daha yüzüyordu. Yağlı ve soğuk bir balonun içine hapsedilmiş duygusu içindeydim. Bir sinek gibi yapıştığım bu balon bir yamaçtan aşağı kayıyordu. Hızının yavaş yavaş azaldığını ve kısa bir süre sonra bütünüyle duracağını hissediyordum. Gemi homurdanmasını ve yoğun suyu çakralarıyla dövmesini durduracak, bütün sesler ağaç yaprakları gibi sönecek, tebeşirle yazılmış bir yazı gibi silinip gidecek ve her şeye egemen hareketsizlik ve sessizliğin içinde boğulacaktım. Sırtında yırtık pırtık bir gocuk ve başında koyun postundan bir şapka bulunan, dümenin önünde dolaşan iri yarı adam da duracak, sonsuza kadar büyülenmiş gibi sessiz, hareketsiz kalacak ve artık of çekemeyecekti. Ona sordum. Senin adın ne? Öğrenmek istiyor musun? Diye karşılık verdi soğuk bir sesle. Daha kazandan ayrılırken, güneş batarken, bu ayı gibi hantal adamın kıllı bir yüzünün olduğunu ve gözlerinin bu yüzde zor görüldüğünü fark etmiştim. Dümen başına geçmeden önce bir tahta maşraba içinde şişe vodka boşaltılmış, sonra bunu sanki suymuş gibi iki dikişte içmişti. Ardından bir elma yemişti. Römerkorf Mavna'yı sarsınca adam dümene yapıştı. Kırmızı bir yuvarlak halindeki güneşe baktı ve ciddi bir sesle ''Tanrı bizi korusun.'' Römerkorf Nijni fuarından Astrahan'da demir şeker fıçıları ve ağır sandıklarla dolu dört mavna götürüyordu. Bunlar oradan da İran'a yollanacaktı. Barinov ayağının ucuyla sandıklara dokundu, kokladı. Kısa bir süre düşündükten sonra bunların içine hiç kuşkusuz İjev fabrikasından gelen tüfekler var. Ama dümenci karnını hafif bir yumruk indirerek onu ittirdi. Seni ilgilendirir mi? Diye sordu. Aklıma gelmişti ki şimdi suratına bir yumruk gelsin. Yolculuk ücretini ödeyecek paramız yoktu ve Mavna'ya bizi sevap olsun diye almışlardı. Her ne kadar gemicilerle birlikte biz de vardiya tutuyorsak da yine de bize karşı dilenciymişiz gibi davranıyorlardı. Ve sen de kalkmış halktan söz ediyorsun, diyordu Barinov sistemli. Oysa çok basit bir mesele bu. Kim üstün gelirse. Karanlık o kadar yoğun ki Mavna bile görülmüyor. Dumanlı bulutların ardında fenerlerin ışıklarıyla aydınlanan direklerin uçları görünüyordu yalnız. Bulutlar petrol kokuyordu. Dümencinin tasalı, suskunluğu canımı sıkıyordu. Bu vahşi hayvandan sonra vardiya tutmakla beni görevlendirmişlerdi. Işıkların hareketlerini izleyen dümenci dönemeçlerde yavaş sesleniyordu bana. Hey, dikkat et. Olduğum yerde sıçrayıp dümeni çeviriyordum. Tamam diye omurdanıyordu. Güverteye oturuyordum. Sorularımı hep aynı biçimde seni ilgilendirmez diye karşılık veren bu adamla bir türlü konuşmak mümkün olmuyordu. Neyi düşünüyordu acaba? Kılmanın sarı sularının Volga'nın çelik renkli kurdelasına karıştığı yere geldiğimizde kuzeye doğru bakarak omurdandı. Namussuzlar. Kim? Karşılık vermedim. Uzakta karanlıkların derin uçurumlarında köpekler havlıyor, uluyorlardı. Karanlıkların henüz yutamadığı son hayat parçalarıydı bunlar ve bunlar ulaşılamayacak kadar uzak ve gereksiz görünüyor. Buranın köpeklerinde iş yoktur, dedi dümendeki adam damdan düşer gibi. Her yerin, bizim orada köpek gerçekten yırtıcı bir hayvandır. Nerenin? Nerelisin sen? Vologdalı. Delik bir çuvaldan düşen patatesler gibi sıkıntılı sözcükler dökülmeye başladı ağzından. Senin yanındaki o adam kim? Bana kalırsa alığın teki. Benim bir amcam vardır, çok akıllıdır, yürekli, zengin. Sibrix'te de iskele tutar. Ayrıca nehir kıyısında bir meyhanesi vardır. Bu sesleri sanki zorlukla söyledikten sonra karanlıklar ağında altın bir örümcek gibi ilerleyen Remarker'ın direk fenerine görünmeyen gözlerini dikti. Hey, okumayı bilir misin? Kanunları kim yazar? Ve karşılığını beklemeden devam etti. Herkes başka başka şeyler söylüyor bu konuda. Kimi çar yazıyor, kimi senato, kimi de metropolitler yazıyor diyor. Eğer kimin yazdığını bilseydim, gider bulurdum ona. Öyle kanunlar yaz ki bunlara el kaldırmayayım, hele vurmak aklımdan bile geçmesin derdim. Kanun dediğin demir gibi olmalıdır. Anahtar gibi. Bu anahtar yüreğimi kilitlemelidir, bu kadar. O zaman ben de boyun eğerim ama başka türlü boyun eğmem, hayır. Yumruğuyla dümenin tatlılarına vurarak gittikçe hafifleyen bir sesle saçma saçma sözler mırıldanıyordu kendi kendine. Römerkör'den hoparlörle bir şeyler söyleniyordu. Şimdiden karanlıkların yutmaya başladığı, köpek havlamaları ve ulumaları kadar gereksiz geliyordu bu boğuk ses. Römerkör'ün iki yanındaki önünü bile aydınlatamayan, ölgün ışıklarının yansıtmaları kaya suyunun üstünde yağlı ve sarı lekeler halinde kayıyordu. Ve onların üstünde yoğun ve yapışkan görünüşleriyle balçı andıran karanlık ve şişik bulutlar akıyordu. Karanlığın dilsiz uçurumlarının derinliklerine gittikçe daha çok batıyorduk. Dümendeki sıkıntılı bir sesle yakınmaya devam ediyordu. Beni ne hale koydular, artık yüreğim durdu. Onu dinlememeye başladım. Umursamazlık ve soğuk bir sıkıntı içinde yuvarlandım. Uyku göz kapaklarımı ağırlaştırıyordu. Kurşuni renkli ve güneşsiz bir şafak bulutların arkasından yavaş yavaş ve zorlukla kendine bir yol açıyordu. Sular kurşun rengine boyandı. Kıyılardaki sarı çalılıkları, pasla kaplı demir gibi çamları, dallarının kara pençelerini, bir köyün dizi dizi evlerini, taşa yontulmuş gibi kımıltısız duran bir köylüyü ortaya çıkardı. Eğik kanatlarını ısıklıklı bir sesle sallayarak bir martı mavlanın üstünden geçti. Dümenci ve beni vardiyadan aldılar. Bir çadırın altına uzandım. Uyuyakalmışım ya da bana öyle geldi. Ayak sesleriyle ve çığlıklarla uyandım. Başımı kaldırınca üç gemicinin dümenciyi yazıhanenin duvarına yasladıklarını gördüm. Çeşitli ses ve tonlarla bağırıyorlardı. Yapma Petrua! Tanrı korusun seni, bir şey sayılmaz mı bu? Yeter artık! Kollarını kenetlemiş, parmaklarını omuzlarına bastırmış, kımıltısız duruyor, ayağının altında bir paket tutuyordu. Etrafındakilerin yüzlerine tek tek bakıyor ve inliyordu. Bırakın gideyim, günahtan kaçayım. Ayakları çıplak, başı açık, don gömlek bir haldeydi. Siyah ve karışık saçları bir tutam halinde başının üstünde sallanıyor, şiş ve kalkık alnının üstüne düşüyor, alnının altında kanlanmış küçük köstebek gözleri görünüyordu. Etrafındakiler onu yalvaran, kaygılı bakışlarla süzüyorlardı. Boğulacaksın. Ben mi? Yok canım. Bırakın beni kardeşler. Siz beni bırakmazsanız ben öldürürüm onu. Sibriske varır varmaz öldürürüm onu. Yeter dedik sana. Ah kardeşler. Ağır bir hareketle kollarını genişçe açtı, diz çöktü. Ellerini yazıhanenin duvarlarına dayadı ve çarmıha gerilmiş bir durumda tekrarladı. Bırakın, kaçayım günahtan. Tuhaf ve derin sesinde insanı heyecanlandıran bir yön vardı. Kürek gibi uzun, genişçe açılmış ve ayağları etrafındakilere dönük kollar titriyordu. Dik sakallarının çevrelediği ayı yüzü de titriyordu. Küçük kör köstebek gözleri, siyah yuvarlaklar halinde yuvalarından fırlamışlardı. Sanki görünmeyen bir el boğazına yapışmış onu sıkıştırıyordu. Adamlar sessizce önünden çekildiler. Becerisizce doğruldu, yerden torbasını aldı ve bunun için dedi, sağ olun. Küpeşteye yanaştı ve hantal vücudundan hiç beklenmeyen bir hafiflikle suya atladı. Ben de hemen vapurun kenarında koştum. Petrua'nın başını iki yana sallayarak torbasının sanki şapkaymış gibi başına geçirip akıntı yönünde rüzgarın altında sarı yapraklarını suya dökerek eğilen çalılarla kaplı kumluk kıyıya doğru yüzdüğünü gördüm. Gemide aralarında konuşuyorlardı köylüler. Yine de başardı. Sordum onlara. Aklını mı kaçırdı? Neden aklını kaçırsın? Ruhunu kurtarmak için yaptı bunu. Petrua sığlığa varmıştı bile. Suyun içinde göğsü görünecek kadar ayağa kalktı. Torbasını başının üstünde salladı. Gemiciler bağırıştılar. Elveda. Biri sordu. Nüfus kâsız ne yapacak? Kızıl saçlı, eğri bacaklı bir gemici bana hikayesini zevkle anlattı. Petrua'nın Simbrix'te bir amcası vardır. Azılı bir haydut. Onu öldürmek istiyordu ama kendini acıdı. Günahtan kaçtı. Bu adam yırtıcı bir hayvandır ama temiz yüreklidir. İyi bir insandı. Bu sırada iyi adam dar kumsal şeridinde akıntıya karşı yüzüyordu. Az sonra çalıların arasında gözlerden kayboldu. Gemiciler iyi insanlardı. Hepsi de benim memleketimden Volgalıydılar ve akşama doğru kendimi onlardan biri gibi hissetmeye başlamıştım bile. Ama ertesi gün bana öfkeli ve kuşkulu bakışlarla baktıklarını fark ettim. Şeytanın Barinov'un dilini çektiğini ve bu palavracıların gemicilere bir sürü şeyler yumurtladıklarını anladım hemen. Anlattın mı onlara? Kadınımsı gözleriyle gülümseyerek ve şaşkın halde kulak arkalarını kaşıyarak itiraf etti. Evet, az bir şey. Ama sana susmanı söylemiştim ben. Ben de susuyordum ama hikaye o kadar ilginçti ki sıkılıyordu herkes. İşte ben de soruşturmam sonucunda Barinov'un sıkıntıyla epey gülünç bir hikaye uydurduğunu öğrendim. Hikayenin sonunda Ukraynalıyla ben eski Vikingler gibi baltalarla köylülere karşı
Biliyorum. Bunları okuyunca ağlayacaksın baba. Beni sırtında taşıdığın günleri hatırlayacaksın. Hastane köşelerindeki çaresizliklerin canlanacak gözünde. Sonra sileceksin o kötü görüntüleri birden. Liseyi kazandığımdaki endişelerin boşunaymış baba. Bak, Lise sondayım. İnşallah üniversiteli kızım var deme gururunu da yaşatacağım sana. Ama üniversiteyi nasıl okuyacak diye de şimdiden evhamlanmaya başlama. Evet baba Yoram. Tüm zorluklara rağmen kızım büyüdü. Sana şiir yazıyor ve kitabıyla karşına çıkıyor. Anneme söyle üzülmesin. Ona da şiir yazdım. Bir şey daha söyleyecektim sana baba. Birazcık kilo mu aldın son zamanlarda? Tamam, kızma kızma. Ela lise hayatında. Selam günlüğüm. Yeni bir öyküde yine birlikteyiz. Yalnız bu sefer sana farklı bir ortamdan farklı bir öykü anlatacağım. Beni dinlemeye ne dersin? Hadi başlayalım o zaman. Bu öykü biraz uzun olacak. Çünkü daha üzeri bile paslanmadı. Ne kadar sayfa tutacağını bilemeyiz. Çünkü sana lise hayatımdan söz edeceğim. Lise, lise, lise. Henüz çiçeği burnunda bir lise öğrencisiyim. Doğrusu nelerle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Koca 4 yıl nasıl geçecek onu da bilmiyorum. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Liseli Ela. Kulağa ne hoş geliyor. Şunu da unutmayalım günlüğüm. İyi ki kazanmışım.